Ayırım 6. 29. sayfa. Sitara cevap vermedi. Gözleri daldı. Kalbi yorgun yorgun çırpınıyor, solgun dudakları titriyordu. Hayalinde oraya ilk geldiği gün canlanmıştı. Profesörü kadife ceketi ve dizleri üstünde kalın bir ciltle tekrar görüyor. İlk konuşmalarını, terasta içtikleri ilk çayı, bahçedeki akşam gezintilerini bütün açıklığıyla hatırlıyordum. Sonra muayenesinde kendisini ilk kollarını aldığı günün safahati açıldı. Raflardan indirilmiş karmakarışık ciltler arasında camları döven sağanakla beraber kalbinde ne muazzam bir kasırga kopmuştu. Daha sonra nice tatlı hatıraya beşik olan 3 yılın benliğinde derin izler bırakmış hadiseleri parça parça gözleri önünden geçti. Ruhunda en an bütün hayatiyetiyle yaşayan bu hakikatler unutulmaya mahkum bir rüya olabilir miydi? Birden başını çevirdi. Fakat profesörün bütün o geçenler nasıl bir rüya olabilir diye acı bir sesle sordum. Esasen hayat bir rüyadır Sitara. Sitara her şeye rağmen kalbinin derin bir köşesinde müphem bir ümit saklıyordu. İmkansızlıklar ne kadar geniş olursa olsun Ferruh Bey onu kendi hayatına daimi surette bağlamak cesaret çaresini bulabilir yahut böyle bir ihtimali vaat edebilecek küçücük bir imada olsun bulunabilir diye düşünüyordu. Fakat belediği şeyin çocukça bir hulya, yakışıksız ve yersiz bir emel olduğunu da takdir etmekten hali değildi. Yeisi artıyor, bunalıyor, için için kan ağlıyordu. Ferruh Bey ateş gibi yanan elleriyle onun saçlarını okşayarak ''Genç tayyareci değil mi?'' diye sordu. ''Evet, fakat henüz cevap vermedim. Sizin irşadınıza ve kararınıza bağlıyım. Sözümü dinleyip bana muti olacak mısın?'' ''Söyle Sitara, aksi halde kendi reyini kullan demekten başka işim kalmaz.'' Sitara kurumuş dudaklarını ısırdı, yaşlı kirpiklerini indirdi, pürüzlü ve tutuk bir sesle ''Ne derseniz, nasıl dilerseniz öyle hareket edeceğim.'' dedi. O halde hemen bu akşam eve döner dönmez müspet kararını ailene bildirirsin. Kendilerini bu mevzu etrafında çok üzgün hissediyorum. Müjdeye ermekte gecikmemelidirler. Sitara bütün vücudunun uyuştuğunu, gözlerinde dünyanın simsiyah bir renk aldığını fark etti. Bir elem külçesi halinde bulunan başını hastasının sık sık kalkıp inen göğsüne bıraktı. Bir elem külçesi halinde bulunan başını hastanın sık sık kalkıp inen göğsüne bıraktı. Yumduğu gözlerinden sızan yaşlar profesörün hummalı tenine geçiyor, onu manevi bir tesir ile dağılıyor, eritiyordu. Her ikisi de yorgun ruhlarını ve tatsız vücutlarını tatlı bir rehavet ve istirahate kavuşturan bu sıcak kucaklaşmanın ebedi olmasını temenni etmekte, birbirlerine sokuldukça sokulmaktaydılar. Çok geçmeden Ferruh Bey yükselen fiyevrisinin tesiriyle hafifçe daldı. Sitara da onun kokusunu, hararetini ve kalbinin atışlarını ruhuna sindire sindire kendinden geçti. Gözlerini açtıkları zaman güneş çekilmiş, ortalık kararmıştı. Karşıda dağların üstünde çoban yıldızı parlıyordu. Sitara telaşlı doğruldu. Profesöre şaşkın şaşkın bakarak ''Aman yarabbi ne kadar çok uyumuşuz'' dedi. Ferruh Bey hafif bir iniltiyi müteakkip ''Geç kaldın değil mi?'' diye mırıldandı. ''Çok geç kaldım. Lakin sizi bu halde bırakıp nasıl gidebilirim?'' ''Ziyan yok yavrum. Yalnız giderken bana aşağıdan hizmetçiyi gönder. Bir doktor çağırmak daha doğru olmaz mı? Hem müsaade etseniz de eve telefonla vaziyeti bildirip bu gece yanınızda kalsam.'' Ferruh Bey bu teklifi katiyetle reddetti. ''Doktorluk bir işim yok.'' dedi. ''Hafif bir soğuk algınlığı geçiriyorum. Eve gidip kalbimiz üzerine ailenin ıstırabını dindirmen daha doğrudur. Bu gece buna imkan göremiyorum profesörüm. Biraz kendime gelip başka şeylerle meşgul olabilecek kudreti kazanabilmeliyim ki.'' ''Sitara, benim sevgili yavrum, azıcık iradeni kullan. Hayatta her şey geçer. Metin olmaya gayret et. Benim gibi bir ihtiyar dört yanından bağlı adam için çektiğim ıstırap değer mi? Bir egoist, bir kalpsiz olduğumu bil de varlığımdan tiksin. Senden dilediğim, istediğim budur Sitare. Sitare cevap vermeden onun dudaklarını eğildi. Boğuk bir elin arasında kalbinin sonsuz ateşini, onun ateşli nefesini tevdi etti. Sonra süratle odadan çıktı. Behin Hanım güzel yemeklerle donanmış bir tepsiyle oğlunun odasına girerken neşeli bir sesle "Müjdemi isterim Cavit," diyordu. Sitare muvakkatini bildirdi. "Turgut bu gece gelecek değil mi?" Cavit sevinçli. "İşte bu hakikaten, bu cidden hakiki bir müjde," dedi. "Evet, Turgut neredeyse gelir." Behin Hanım elindeki tepsiyi Cavit'in önündeki alçak masanın üstüne bıraktıktan sonra bir kanepeye oturmuştu. Sitare gecikince Cevvali'ye telefon ettim. Bir anlaşmaya varamadıklarını ve onun hırçınlaşarak ikinci üstü kendisinden ayrıldığını öğrendim. Gideceği yer malum olmakla beraber yine de merak etmedim desem yalan olur. Neyse, Ferruh Bey gönlünü etmiş. Vaka biraz buruk görünüyor ama elbette düzelir. "Şu Ferruh Bey yaman adam doğrusu," diye Cavit başını salladı. "Muhakkak. Fakat kendisi rahatsızmış. Yarın yoklatsak fena olmayacak." "Nesi varmış?" Sitare ateşi olduğunu ve yattığını söyledi. Bu sırada sokak kapısının kapandığı duyulmuş, merdivenlerde sert bir ayak sesi peyda olmuştu. Çok geçmeden odanın kapısı açılarak içeriye Turgut girdi. Anne oğul genç teyyareciyi öyle büyük bir beşaret ve neşe içinde karşıladılar ki, ihtiyadı gelir gelmez arkadaşının sıhhatini sormak olan Turgut, odanın orta yerinde hayretle durdu. Bir Behin Hanım'a, bir Cavit'e bakarak "bir müjde kokusu alıyorum," diye manidar şekilde gülümsedi. Cavit en candan gülüşüyle "tahmin edebildin," dedi. Bu an Turgut için sendeletici bir mesadet anı olmuştu. Behin Hanım'ın elleriyle Cavit'in boynundan hangisine önce sarılacağını şaşırmış bir halde sağa sola sendeledi. Taşkın sevincini gizlemek için dudaklarını ısırdı. İlk söz olarak heyecanlı, boğuk bir sesle "teşekkür ederim, size minnettarım," diyebildi. Nişan yüzükleri Ferruh Bey'in parmakları arasında titrerken Sitare onun bu merasimi ifayı nasıl kabul ettiğine şaşıyor. Metaneti karşısında yüreğinde bir infial uyanıyordu. Davetliler sadece yakın akrabalardan müteşekkil olduğu halde hayli kalabalık basmıştı. Tarabya'daki ev adeta tıklım tıklım bir vaziyette bulunuyordu. Buna rağmen Sitare içinde bir yalnızlık, bir boşluk hissetmekte, sık sık göğüs geçirmekteydi. Ferruh Bey iki gencin müstakbel saadetini müteellik birkaç güzel ses söyledikten sonra, parantez içinde, pırıldayan halkalardan birini Sitare'nin buz kesilmiş parmağına uzatırken belirsiz bir şekilde sendeledi. Rengi sapsarıydı. Bu haller genç kızın gözünden kaçmadığı halde onu daha ezilmiş, daha zıvır görememekten ıstırap duyuyor, soğuk kanlılığını adeta menfur bir şey telakki etmeye başlıyordu. Bundan nada kalbinde bir avuç hüzün daha ilave eden başka bir levha vardı ki, bu da Turgut'un mesut yüzüydü. Bu mert erkeği sinsi şekilde aldattığı vehmi içini haincesine parçalıyordu. Kendilerini tebrik edenlere gözlerinde iki katre yaşla teşekkür ederken birdenbire boşanmamak için bütün gayretini sarf edip kralcasına dişlerini sıkmakta devam etti. Binbir elemle harap olan zavallı başını nereye dayayacaktı? O gece öyle parlak bir mehtap vardı ki sanki gökten gümüş renginde bir nur yağıyor, Boğaziçi sahillerini efsanevi bir aydınlığa boğuyordu. Rüzgar tamamen durmuş, deniz bir göl gibi durulmuştu. Kıyılarda mehtaba çıkanların neşeli kaynaşmasına ayın pırıltıları içinde yüzen sandallardan akseden kahkahalar karışıyor. Hemen hemen eski devrin mısralarda Eski devrin mısralarda yaşayan emsalsiz mehtap alemlerinin naziri olacak bir levha canlanıyordu. Davetliler dağılmaya başlarken Turgut Sitari'nin kulağına eğildi. Usulca kaçıp sahilden mektebi açılalım mı? Dedi. Sitari bundan böyle bir vazife şeklinde telakki ettiği itaatkar tavrıyla siz bilirsiniz cevabıyla başını eğdi. Ferruh Bey çoktan gitmiş olmasa belki de bu cevabı pek güç verebilecekti. Behin Hanım iki kelime tasavvurlarını fısıldayıp Behin Hanım'a iki kelime ile tasavvurlarına fısıldayıp erden çıktılar. Sahilin civcivli manzarası boş bir sandal bulmak ihtimalini zayıflattığından Turgut, şu yalıda bir arkadaşım var. Kendisinden bir saat için tanıdığını rica edebiliriz dedi. Sitari onu rıhtımda 5 dakika kadar bekledikten sonra denizden seslendiğini duymuş, başını çevirince boş bir sandalın küreklerinde olduğunu görmüştü. Turgut, şansımız varmış Sitare diyordu. Güzel bir tesadüf eseri olarak sandalı minhal buldum. Nişanlısını elinden tutup sandala aldı. Tekrar küreklere otururken ne tarafa gidelim diye sordu. Sitare işten gelen bir arzu ile birden İstinye koyuna dedi. Fakat bu sözü söyler söylemez pişman oldu. Turgut'un şüpheye düşmesi ihtimaliyle yüreği çarptı. Dikkatle onun yüzüne baktı. Genç adam tamamen kayıtsızdı. En samimi sesiyle. Peki, İstinye koyuna gidelim, diyor. Şevkle küreklere asılıyordu. Günün çetin geçidinden sonra gecenin bu serin ve ferahlatıcı havası Sitare'nin yorgun asabını dinlendirmeye, adeta kalbinin yarısını üflemeye başlamıştı. Sırtını arkaya yaslayarak saçlarını tatlı esintiye bıraktı. Ayın gümüşten bir hasır yaydığı sularda mütterrit bir ahenkle kalkıp inen küreklerden damlayan katreler iri mücevherler şeklinde parlıyor. Bu mücevher diziler halinde sandalın bıraktığı ölü dalgalara gömülüyordu. Bir müddet mehtaba suyun bu güzel oyununu seyre daldı. Hiçbir şey düşünmek istemiyor, sadece ruhunu bir nebze dinlendirebilen bu sükunun devamını arzuluyordu. Fakat çok geçmeden Turgut'un sesi onu dalgınlıktan ayırdı. ''Niçin konuşmuyorsun Sitare?'' diyordu. ''Çok mu yorgunsun?'' ''Hafif bir sesle, biraz.'' diye cevap verdi. ''İstersen koya kadar gitmeyelim, yeni köyden dönelim.'' ''Hayır, gece o kadar güzel ki.'' Bu konuşmadan sonra aralarında yine derin bir sessizlik başladı ve sandal bu sessizlik içinde monoton bir fışırtı ile suları yararak yol almakta devam etti. Koya girince Turgut kürekleri bırakmış, Sitare'nin yanına gelmişti. Acıyan avuçlarını üfledikten sonra onun ellerini tuttu. Fakat bu elleri bir ölü eli gibi soğuk hissedince endişe dolu müşfik bir nazarla genç kızın solgun yüzüne baktı. ''Seni neşesiz görmek beni ne kadar üzüyor biliyor musun?'' Sitare dedi. Bu söz Sitare'nin kendini toplaması için bir ihtar olmuştu. Hemen gülümsedi. ''Neşesiz mi dediniz? Sadece yorgunum Turgut.'' ''Yorgunluk. Belki fakat niçin mahzunsun? Size öyle mi geliyor?'' ''Maalesef görüyorum.'' ''Emin olun ki, evet, katiyen ne neşesiz ne de mahzunum.'' Son zamanlarda geçirdiğim sinir krizlerini hatırlarsanız, hayatımın bir dönüm noktası olan bugünkü haleti ruhiyemdeki sarsıntıyı ve bundan doğan şaşkınlığımı mazur görürsünüz. Seni mesut etmek en büyük emelimdir Sitare. Bundan eminim, teşekkür ederim. Emin olmanı temenni ettiğim cihet sana saadet verebilmek için hayatımı bile fedadan çekinmeyeceğimdir. Sitare çok samimi bir ifade taşıyan bu kalın sesi dinlemekten ıstırap duyuyor. O sesin her zerresi kalbine bir diken gibi işliyordu. Turgut'un hüsnü niyetini, samimiyetini, mertliğini sezdikçe onun karşısında kendisini küçük bulmakta, hatta bu adamı bedbaht edeceği ihtimalini düşündükçe bir alçak olduğuna inanmaktaydı. Bir cebri nefs ile başını onun omuzuna yaklaştırdı. Ben de size hayatımı tevdi ediyorum. Ona istediğiniz gibi tasarruf edebilirsiniz diye fısıldadı. Bana her şeyden evvel kalbin lazım Sitare. Kalbin de sizin olacak. Bu söz boğazında düğümlendi. Zira gözüne karşı sırtta mavi bir ışık ilişmişti. Yalan söylediğini bilmekten doğan eğitici bir hicap ile gözlerini sımsıkı yumdu. Kalbinin en derin köşesinden yükselen bir ses, sen bir kadavradan farksızsın diyordu. Kalbin, ruhun, bütün maneviyatın başkasına ait. Kocana verebileceğin sadece maddiyetin vücudundur. Gözlerini açtığı zaman yine mavi ışığı gördü. Bu sesin hakikaten ta kendisini haykırdığını teslim etti ve dudaklarına yaklaşan sıcak nefes vücudunu bir ölüm raşisiyle titretti. Günler bir su değirmeninin yeknesak devri seyrinde Sitare'ye hiçbir yenilik getirmeden geçip gidiyordu. Çarşı pazar gezilip çeyiz düzülüyor, dikişler dikiliyor, tebrike gelen misafirler ağırlanıyor. Fakat bütün bu işlere karşı onun alakası muti bir iştirakten ibaret kalıyordu. Yüzünde yer etmiş olan durgunluğa ve hüzne gözler alışmıştı. Artık kimse onun bu çehresini yadırgamıyordu. Yalnız vakit vakit gözlerini kızarmış, etrafın biraz daha siyahlanmış gören annesi gizli bir endişe ve kuşku ile huzursuz yaşıyordu. Turgut bir müddetten beri İzmir'deki vazifesine dönmüştü. Oradan yazdığı mektuplarda karşı yakada güzel bir ev tuttuğunu, onu Sitare'ye layık şekilde döşetmekle meşgul bulunduğunu bildiriyor. Her mektubun sonunda müstekbel saadetine duyduğu tahassür ve sabırsızlığın günden güne artmakta olduğunu ilave ediyordu. Sitare bu mektupları gayet kısa ve kuru cümlelerle cevaplandırmakta, bundaki mazeretini ise mektup yazabilmekteki adine yüklemekteydi. Evlenmeye karar vermiş olmaktan sık sık pişmanlık duyuyor. Lakin sürdüğü hayatın güvensiz ve meçhulat içindeki vaziyetini göz önünde tutunca da yapması gereken en doğru işi yapmış olduğu kanaatine varıyordu. Madem ki bir genç kızdı, bir gençle evlenmesi mukadderdi. Er geç tahakkuk edecek bir izdivaç ise onu mutlak ve muhakkak sevdiği şeylerden ayıracak, yeni bir hayatın çerçevesine sokacak, ayrı bir alemin insanı yapacaktı. Bu inkılabın gecikmesi mümkünken isticalinin sebebi sorulabilse de bu soruyu sonu vahim olabilecek bir hastalığı önlemek maksadıyla şeklinde mantıki bir cevap verebilirdi. Sitare vaziyeti görüyor biliyordu. Attığı adımın da selameti namına bir adım olduğunu pekala müdrikti. Fakat bütün bu nazariye ve de kanaatler onun gönül acısını zerre kadar hafifletmiyor. Bilakis yarısına biber ekiyordu. Hiç değilse İstanbul'da kalabilirdim. Ona yakın yaşayabilirdim. Gurbet, bu gurbet olmasaydı diye hayıflanmaktaydım. Evet, onu İstanbul'dan hatta Muhsin'den ayırmayacak bir koca da olabilirdi. Bu hususta pek âlâ, ayak direr, dayatır. Sadece Turgut'u değil, birçok Turgut'ları kendine yaklaşmadan uzaklaştırabilirdi. Fakat bir gaflet etmiş, artık olan olmuştu. Şimdi kadere boyun eğmekten başka yapılacak bir şey yoktu. 6. ayrımın sonu.